Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Zaman zaman görsellerle de desteklediğim için sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size son dönemde adından sıkça söz edilmeye başlanan yabani yam bitkisini anlatacağım. Doğu Kuzey Amerika'ya özgü sarmaşık türü bir bitki olan yam, toprak altında büyüyerek gelişen, besinleri ve suyu depolayan nişastalı yumrularıyla ünlü. Oldukça eski bir tarım bitkisi olan yamın kültüre alınması Afrika ve Asya'da M.Ö. 8000 yıllarına dek uzanıyor. Bu bölgelerdeki insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli olmuş. Yumrular hiçbir soğutmaya gerek kalmadan 6 ay kadar saklanabiliyor çünkü. Bu bitkinin pek çok türü zehirli ya da yenebilir değil. Ama bazı türleri de dünyaya yayılmış ve bugün de her yerde sevilerek tüketilmeye devam ediyor. İlginç bir bitki. Büyük bir patates ağırlığında olan yumruları bazen o kadar gelişiyor ki küçük bir çocuğun büyüklüğüne ulaşabiliyor neredeyse. Yer altında gelişen rizomların genellikle kök olduğu sanılıyor ama aslında sap özelliğinde. O yüzden bitkilerin boğumdan çoğalmasına izin veren bu tip yapılara kök sap diyoruz. Bambu, zencefil, şerbetçi oldu. Yani yabani patates gibi pek çok tanıdık bitkinde kök sapı var ve öyle çoğalıyor biliyorsunuz. Yam bitkisinin cins adı Dioscora ve yüzlerce türü var ama biz bugün Kuzey Amerika'nın doğusunda uzun yıllardır yerli tıpta kullanılan yabani yam bitkisine odaklanacağız. Latince tür adı Dioscorea villosa. Modern tıpta da çok önemi var. Doğum kontrol hapının etken maddesi bu bitkiden elde ediliyor. Yabani yam bitkisinin cins adı Dioscorea pedanius Dioscorides'ten geliyor. Ana varzalı hekim şifalı bitkiler üzerine çalışmalarını milattan sonra 50 civarından başlayarak 16. yüzyıla kadar Avrupa tıbbında kullanılan bir ilk tıp ansiklopedisi olan De Matera Medica'da yayınlamıştı biliyorsunuz. Burada ondan sıkça bahsediyoruz. 20. yüzyılın başlarından başlayarak sömürge biyo araştırmacıları yani ticari açıdan değerli botanik kaynakları arayan araştırmacılar doğum kontrol hapının seri üretimi için Dioscorea villosa'nın rizomlarını toplamaya başlamış ve 1960'lardan beri yabani yam bitkisinin rizomları tüm dünyada yaşamı, doğa manzaralarını ve su kütlelerini yeniden şekillendiriyor. Su kütlelerini diyorum çünkü bu bitkiden elde edilen ilaçların çevreye olumsuz etkisi de var bahsedeceğim. Kyra Bree Klingon'ın yazdığı Plantarians.org sitesinde yayınlanan Wild Yam, Rhizome of the Peels yani yabani yam, hapların kök sapı başlıklı makalesinden yararlanarak aktarıyorum size. Dioscorea villosa'nın yani yabani yam bitkisinin yerli dilindeki adı Nahuatl. Bu ad Badianus el yazması olarak bilinen bir Meksika şifalı bitkiler kitabında da ölümsüzleştirilmiş. Aztek hekim Martinus de la Cruz'un 1552 yılında yazdığı bu kitap. Colegio de Santa Cruz de Tlaleloco'da üretim görevlisi olan Aztek Johannes Badianus tarafından Latince'ye çevrilmişti. Yerli sanatçı üç yumrulu yeraltı toprak altı rizomlarından ve kök sisteminden çiçeklerle dolu yerüstü asma kompleksine ve kanatlı tohum kabuklarına kadar bitkinin her bir parçasını eşit vurguyla yani aynı özeni göstererek tasvir etmişti bu kitapta. Şifalı bitkilere dair bu belge bitkilerin Amerika'nın yerli halkları tarafından kullanılan tıbbi özelliklerini de kayda geçmiş. Metinde Dioscorea villosa'nın ağrı kesici özelliği sahip olduğu da anlatılmış. Yam kökü daha önce de söylediğim gibi onunla ilk kez karşılaşan sömürge botanikçileri tarafından tanımlanmadan ve çizilmeden önce de yüzyıllar boyunca Kuzey ve Orta Amerika'da yerli halklar tarafından kullanılıyordu. Dioscorea cinsinin yani yabani yam kökünün tanımlanan hikayesi de şöyle. Fransız keşiş ve botanikçi Charles Plumier'den daha önce de bahsetmiştim hatırlarsanız. Ananas bitkisini de ilk tanımlayan botanikçi. Plumier 1869-1693 ve 1695 yıllarında Batı Karayipleri yaptığı yolculuk sırasında bu bitkiyle karşılaşmıştı. 1703 yılında yayınladığı Nova Plantarum Americanarum Plantarum kitabında 3 botanik gezisinden elde edilen diğer birçok bulguyla birlikte Dioscorea'nın tanımına ve bir resmine de yer vermişti. Zamanın diğer tüm Avrupalı botanikçileri gibi Plumier de Amerika'ya ticari açıdan değerli olan bitkileri bulmak ve türleri araştırmak üzere gönderilmişti. Bu uygulamaya biyo araştırma deniyor bugün. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Bilim ve Beşeri Bilimler Disiplinler Arası Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Giancarlo Delgado'nun yazdığı gibi biyo araştırma, kapitalizm öncesi çağlardan bu yana doğa ile yakın bir ilişki kurmuş olan kırsal ve yerli toplulukların bilgisine dayanıyor. Programlarında da hep anlatıyorum biliyorsunuz. Kring'in da size aktardığı makalesinde aynı vurguyu yapmış. Botanik 18. yüzyılda sömürgeci yayılmanın araçlarından birine dönüşmüştü. Yerel bilgi birikimi de en önemli dayanağıydı bu anlayışın. Plumier gibi botanikçiler örnek toplarken ve buldukları bitki türlerini kataloglarken yerel bilgilere ve uzmanlara güveniyorlardı. Amerikalı botanikçiler ayrıca yerli gruplardan, yerlilerden bilgi alıp türlerin tıbbi kullanımları hakkında da çokça yayın yapmış. Yabani yam kökü de bahsedilen bitkiler arasında botanikçi ve hekim Charles Frederick Mills Poe 1887 tarihli American Medicinal Plants, an Illustrated and Descriptive Guide to the American Plants Used as Homeopathic Remedies, Their History, Preparation, Chemistry and Physical Effects. Yani Amerikan şifalı bitkiler, homeopatik çözüm olarak kullanılan Amerikan bitkilerine ilişkin resimli ve açıklayıcı bir kılavuz. Tarihleri, hazırlanışı, kimyası ve fiziksel etkileri adlı kitabında terlemeyi tetikleyerek öksürüğün ve safra taşının tedavisi de dahil bitkinin birçok kullanımı tanımlanmış. Bitkinin ayrıca adet krampları olarak bildiğimiz dismenore ve benzeri rahatsızlıkları iyi geldiği de belirtilmiş. Emil Spo bol miktarda bulunan ve toplanması kolay köklerden tonik elde etmek için bir yöntem önermiş. 1917 yılında Otto Wall, A Handbook of Pharmacognosy, yani farmakognosinin rehberi kitabında yerli toplulukların ılıman iklimlerde bitkiyi nasıl kullandıklarını da kaydetmiş. Örneğin Büyük Göller bölgesinde Meskwaki ulusu bitkiyi doğum sırasında ağrıyı azaltmak için analjezik olduğu, kimi durumlarda üreme yardımcı olarak kullandığını anlatmış bu halkın. Botanikçiler 18. ve 19. yüzyıllar boyunca Dioscorea villosa'nın yani yabani yam köklerinin tıbbi kullanımları hakkında kapsamlı yazılar yazmışlar gördüğünüz gibi. Bitki uzmanları adet krampları, mide bulantısı, sabah bulantısı, iltihaplanma, osteoporoz, menopoz semptomlarını tedavi etmek için yabani yam kökünü kullanmış olsalar da bu hastalıklar için işe yaradığını gösteren hiçbir kanıt olmadığını da söylüyor araştırmacılar. Birçok çalışma bunun hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymuş. Yani vücudun doğal yollarla dioskonini progesterona dönüştüremiyor olmasıdır yani bunun nedeni. Bunun ancak laboratuvar olmasını, laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor. Yani yabani yam kökü tek başına progesteron içermiyor. Bunu söylüyor araştırmacılar. Bugün Dioscorea ve cinsteki diğer türlerin küresel bir değere dönüşmesi, 20. yüzyılda Dioscorea villosa'nın doğum kontrol hapının hormon hamletisi olması daha da hızlanmış elbette. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Shade'den dinleyelim. Kiss of Life. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Sömürü bitkisi haline gelen Dioscorea villosa yani yabani yam bitkisini konuşuyoruz. Dioscorea ve cinsteki diğer türlerin küresel bir değere dönüştüğünden, Dioscorea villosa'nın progesteron üretimi için önemli bir bitki olduğundan bahsetmiştim. Bu keşfin hikayesi de şöyle, yine Cara Bree Klingon'un Wild Yam, Rhizome of the Peas makalesini aktarıyorum. 1938 yılında Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde çalışan bir kimyager olan Russell E. Marker progesteronu başarıyla sentezlemiş. Bu hormon markerın çalıştığı Doğu Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü otsu bir bitki olan Sarsaparilla'da yani Similax regalli'de doğal olarak oluşan bir bileşik olan sapogeninden elde ediliyor. Progesteron, adet bozuklukları ve hamilelik üzerine çalışan doktorlar tarafından 1930'ların başlarında keşfedilmişti. Sarsaparilla'dan yapılan progesteron sentezinin fahiş derecede pahalı olduğunu düşünen Marker, progesteronu daha uygun fiyatlı hale getirmek için bir farklı bir kaynağa ihtiyacı olduğunu biliyordu. Japon meslektaşlarının yazdığı bir makale bileşiğin keşfi konusunda onu motive eder. Doğu Asya'da bol miktarda bulunan yabani bir yam türü olan Dioscorea tocoro'nun köklerinden elde edilen diosgenindir bu seçenek. Diosgenin kimyasal olarak progesteron hormonuna dönüştürülen bitki bazlı bir östrojen aslında. Bu bulgunun izini süren Marker, doğada geniş alanda dağılım olan bir diosgenin kaynağı bulmak amacıyla Penn State Kütüphanesi'ne giderek botanik koleksiyonu incelemeye başlar ve sonunda cevabını laboratuvarın dışında Dioscorea villosa'nın yerel köklerinde bulur. Marker bir botanikçi değildir. Bitkilerle özel olarak ilgilenmiyordur ama 1940 yılında Dioscorea villosa'nın toz haline getirilmiş rizomlarını Sarsaparilla'nın izolasyonunda kullanılana benzer bir prosedürle nasıl başarılı bir şekilde çıkardığını anlatan bir makale yayınlar ve Japon meslektaşlarının sonuçlarını doğrulamak için gönderdikleri Dioscorea'nın örneğini karşılaştırır ve aynı yıl Dioscorea'dan progesteron üretmeyi de başarır. Marker'ın deneyleri Dioscorea cinsinin pahalı progesteron üretiminde devrim yaratabilecek, kolayca bulunabilen bir diosgenin kaynağı olduğunu doğrulamıştır artık. Görünen bolluğuna rağmen Dioscorea villosa'dan elde edilen diosgenin verimliliğinin düşük olduğu belirtiliyor makalede. Bu nedenle ekonomik olarak uygun değildir. Marker bu kez Kuzey Karanaleli'ne yaptığı bir keşif gezisinde topladığı Beth kökü veya Trillium erectum'da dahil olmak üzere diğer bitkilerden bu bileşiği üretmeyi dener. Kökler yalnızca baş parmağınızın büyüklüğünde yılda en fazla 100 pound ağırlığında toplanabilir diye not etmiştir. 1942'de bulgularını güncelleyerek Dioscorea'nın progesteronuna kolay dönüşümü et bitki kaynaklarının araştırılmasını gerekli kıldı diye yazar. Ve tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda örneklenen 8 ek türü listeler. Marker sonuçta Dioscorea cinsine odaklanarak ekonomik olarak uygun bir Dioscorea'nın kaynağı arayışı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunun ötesine doğru yola çıkar. Penn State'ten bir botanikçiyle yazışıp Texas'ta bir botanikçiyle vakit geçirirken yatağının yanında rastgele bir kitap açar ve burada büyük yumrulu bir kökün resmini görür. Başlıkta şöyle yazıyordu. Bu örnek Meksika'dan Veracruz'a giden otoyol üzerinde Orizaba ile Cordoba arasında Barranca de Metlac'ın üzerinden geçtiği yerde toplandı. Marker 1941'de Meksika'ya giderek son derece sınırlı İspanyolcasıyla Cabeza de Negro diye tanıdığı bir türü arar. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Marker Meksika'daki ilk topluma gezisini, bitki topluma gezisini kısa kesmek zorunda kalır ve 1942'de ülkeye geri döner. Cabeza de Negro türünün Dioscorea villosa'nın bir akrabası olduğunu doğrulan yerel bir botanikçiyle birlikte seyahat eder. Dioscorea macrostica yani şimdiki adı Dioscorea mexicana, Orta Meksika'daki Veracruz'da bulunmuştu. Meksikalı botanikçiyle arasının açılmasının ardından Marker, Veracruz'daki Orizaba'ya giden bir otobüse biner ve orada yerel bir dükkan sahibi olan Alberto Moreno'dan bir örnek ister. Moreno, iki büyük Cabeza de Negro ya da işte bizim bildiğimiz adıyla Meksika yamı yumrusunu otobüse yüklemesine yardım eder. Dönüş yolculuğunda Marker iki yumruk kökten yalnızca birini laboratuvarına götürmesine izin vermesi için yerel bir polis memuruna rüşvet vermek zorunda kalacaktır ayrıca. Marker bitki Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirerek biyolojik korsanlık eğilimi yapmıştır aslında. Egemen Meksika eyaletine Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal savunması ile yakından ilgili bazı hormon projeleri üzerine çalışmakla ilgilendiğini ifade eden bir giriş mektubuyla girmişti. Bitkiyle ilgili köklü tarihi veya yerel gelenekleri dikkate almadan bitkiyi ilaç geliştirme için doğal bir kaynak olarak görür. Marker'a göre köklerindeki diosgenin miktarı dışında türler birbirinin yerine geçebilirdi. Sonraki yıllarda Meksika stereotip endüstrisi, Meksika manzarası yeniden şekillendirmeye başlar. Marker, Meksika'da daha yüksek diosgenin içeriği nedeniyle yerel olarak Barbasco olarak bilinen Dioscorea composita için Dioscorea Meksikana'yı kolayca terk eder. Ve yabani yam bitkisi yetiştirmek ve toplamak, kök sapı test etmek ve Dioscorea'nın üretmek için ilaç şirketinin kurucu ortağı olur. Syntex şirketinin parlak döneminde yabani yam yetiştirmek ve hasat etmek için 25 bin Meksikalı çiftçiyi ve Dioscorid üretmek için 3 bin fabrika işçisini çalıştırıyordu bu şirkette. Barbasco'nun ilaç ticareti için sürmesini kolaylaştırmak amacıyla Veracruz'da bir yol ve dağıtım tesisleri altyapısı kurulur. Çiftçiler Marker'ın progesteron üretmek için ekonomik bir Dioscorid'in kaynağı olarak Dioscorid'i keşfetmesinden 20 yıl sonra geliştirilen doğum kontrol hapının üretimi için yılda 75 bin ton kök toplamaya başlar. 1951 yılında kimyager Carl Gerassi, Syntex'te çalışan Barbasco rizomlarından progesteron adı verilen sentetik bir progesteron formu geliştirir. Ancak bunu bir doğum kontrol yöntemi haline getirilmesi daha sonra olacaktır. Ertesi yıl Planet Parenthood'dan Catherine McCormick ve Margaret Sanger tarafından finanse edilen ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde MIT'de çalışan biyolog Gregory Pincus, iki bileşenli bir östrojen progesteron hapını başarıyla sentezler. Buluşun dünya çapındaki kadınlar için devrim niteliğinde etkileri vardır. Doğum kontrolü çalışmaları Massachusetts'te yasaklandığı için hapın klinik deneylerine Puerto Rico'da başlanır. İnsanlar üzerinde yapılan bu denemeler o zaman onam eksikliği nedeniyle kınanmıştır hatta. 1950'lerin sonlarında laboratuvar testleri başladığında bilim insanlarının hap üretiminde kullanılmak üzere daha yüksek Dioscorid'in konsantrasyonuna sahip yumrular yetiştirmesiyle ekonomik kazanç sağlamak için Dioscorid cinsindeki bitkiler dünya çapında yetiştirmeye başlar. Sri Lanka, Amerika Birleşik Devletleri, Haiti, Hong Kong, Japonya ve Meksika'da klinik çalışmalar 1960 yılına tarihleniyor. 1961 yılına gelindiğinde adet dönemini ve hamileliği düzenlemek için bu hapı kullanan kadınlar 500.000'ı aşmış durumdadır. Günümüzde ise hap en popüler doğum kontrol yöntemlerinden biri olarak dünyanın her yerinde mevcut. Dioscorid Villosa ve Doğum Kontrol Enstitüsü'nün dünyadaki insan yaşamını yeniden şekillendirdiğini söyleyebiliriz gerçekten. Bitkiyi üreme hormonları ve politikasının bu karışıklığı içinde konumlandırıp günümüze taşırsak, Dioscorid Villosa'nın hikayesi ve doğum kontrol hapının geliştirmesindeki rolü daha karmaşık hale geliyor. Hapın küresel kullanımı yan etkileri de beraberinde getirmiş durumda çünkü. En endişe verici olan da progesteron ve östrojen belediyelerinin su sistemlerine karışıyor. Ve hormonların kanalizasyonlardan dünya çapındaki su kütlelerine akmasına neden oluyor. Böylece en büyük ortak alanlarımız olan okyanusların kimyası da gezegen ölçeğinde değişiyor. Su sistemlerimizde artan sentetik hormon seviyeleri deniz ve kara hayvanlarının yanı sıra insanların da doğurganlığını etkiliyor. İronik bir şekilde bitkinin karadaki başarısı ve dağılımı kritik bir riske yol açtı. Zira habitat tahribatı, Dioscorid villosa ve diğer Dioscorid türleri yaygın olarak üreme takviyeleri için hasat edilmesi bitkinin varlığını tehdit ediyor bugün. Bitki hasattan sonra hızla bozuluyor. Bu da küçük miktarlar sağlayan düşük hacimli hasatçılara ayrıcalık tanıyor ve düzensiz habitat tahribatını arttırıyor. Neredeyse bir yüzyıl boyunca biyo araştırma kampanyalarının merkezinde yer alan Dioscorid'a yol kenarlarında ve derin çalıklarda yetişen yabani otlu bir asmadan rizomlarındaki kimyasallar için ticareti yapılan etkili bir metaya dönüşmüş durumda. Ekonomik kazanç için sürümlen bir bitki aslında. Bazı türleri yaşam için temel gıda, bazı türler ise yaşamı, doğumu engelleyen ilaçların temelini oluşturuyor. Muhteşem kalp şeklinde yaprakları olan bir bitkinin her iki durumda da milyonlarca insanın refahı ve aşk hayatı üzerinde bu kadar derin bir etkiye sahip olması da sürpriz değil elbette. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftada buraya kadar. Yeni yayın döneminde yine haftada bir mikrofonun diğer ucunda olacağım. Bugün yabani yam bitkisini konuştuk. Başka hikayelerde tekrar buluşacağız. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.